Herkese merhabalar, sevgiler. Totkiler Mesiler'in 133. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda ne Kıyıcı Bey var, ne Fris Bey var. Bugün yalnız başıma size sesleniyor olacağım. Menüyü hızlıca vereyim. Beşiktaş, Kayseri, Trabzon, Galatasaray, Göztepe, Fenerbahçe ve Anadolu'dan notları çok hızlı geçeceğim. Çünkü solo futbol podcast'inin çok uzun olmaması gerektiğine inanıyorum. Ondan sonra biraz fikstüre bakacağız. Sonra da bütün sorularınızı teker teker cevaplayacağız. Sorularınızı cevaplayacağız dediğim, ben yalnızım ama hala birinci çalışıyorsan devam ediyorum. Sorulara çabucak geçebilmek adına maçlara başlayalım. Beşiktaş-Kayseri'yi izledik az önce. Aslında maçın özetini maç öncesi röportajlarda iki hoca verdi. Abdullah Avcı çok motiveydi. Ne yapacaklarını tane tane anlattı. Bülent Uygun ise bu maçtan sonra ayrılacak oyuncular var. Devre arasında ayrılacak oyuncular var. Yönetimimizle yeni bir yola giriyoruz. İşte küme düşme potasından uzak tutacak bizi bir takım kuracağız vesaire diye. Maç öncesi maçtan sonraki planlarını anlatmaya başladı ve maçta öyle oldu. Açıkçası oyuncular beklediğimden fazla direndi Kayseri'de ama golü yedikten sonra da büyük dağıldılar. Beşiktaş ilk yarı 6 atabilirdi. İkinci yarı biraz daha dengeli oldu. Bence Abdullah Avcı'nın da isteği doğrultusunda oldu biraz. Çünkü ilk yarı öyle bir saldırıyordu ki Beşiktaş, ikinci yarı o saldırıyı durduracak bir oyun oynamadı Kayseri. Kayseri ile ilgili iki enteresan not var. Bir, 15 yaşındaki genç kardeşimiz Emre eli yüzü düzgün bir top oynadı. Bir de Muhammed sanırım, uzun yani ilk defa gördüğüm bir oyuncu. O da fena kumaş değilmiş. Onun dışında Beşiktaş üzerinden konuşulacak bir maç bu. Ne kadar rakip kötü olursa olsun Beşiktaş'ın bu kadar çabuk kaleye inebilmesi, sahaya enini bu kadar iyi kullanabilmesi, iki bekinden de katkı alabilmesi, merkez oyuncularını ceza sahasına sokabilmesi, bunlar değerli şeyler. Beşiktaş artık şampiyonluk potasında, şampiyonluk yarışında bir aktör ve uzun süre bunu hiç söyleyememiştik. Bu sezon ilk defa söylüyoruz. Belki de Galatasaray maçını kazandıktan sonra söylemeliydik herhalde. 4'te 4 bir seriyi 5'te 5'e çıkardılar yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yanlış hatırladım mı da düzeltemiyorum ha. Burada buralarda kıyıcıya pası atıp ben kontrol edebiliyordum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Bu arada Kayseri'nin hanım başkanı Berna Hanım'a da başarılar dileyelim. Bu işin gereksiz abartıldığı görüşündeyim, onu da belirteyim. Beşiktaş maçına dair aklıma gelen Burak büyük yordu kendini. Gol atacağım diye. İnanılmaz özlemiş gol atmayı. Formda gördüm. Enkudu ile diye bir yine beğenmedim pek. Sahada gözüme çarpan Atiba vardı. Elneni vardı. Bir de Burak vardı. Ama onun dışında Beşiktaş'ta herkes zaten standardın üzerinde oynadı. Vasat oynayan yoktu. Biraz Enzor Oko'yu beğenmedim, o kadar. Diyelim Trabzon Galatasaray'a geçelim. Trabzon Galatasaray maçında açıkçası Brüj maçındaki tempodan sonra ve Trabzon'un rotasyonlu kadrosunu görünce Avrupa'da eyvah demiştim bir Galatasaraylı olarak. Ama maç beklediğim gibi geçmedi. Trabzon yorgun gibiydi başlarda. Sahayı enine çok geniş kullandıkları için ve işte hem Sosa hem Vakayeme çok tempolu oyuncular olmadıkları için, hani bir de Mikel de sahadaydı. Zaten Sörlot'tan da 15 kilometre koşmasını bekleyemezsiniz. Aslında Trabzonspor hem içeride hem deplasman maçlarında çok fazla alan bırakıyor. Ve Galatasaray bu alanları formsuz zamanında bile kullanabilecek bir takım. Dolayısıyla ilk yarı biraz kafa kafaya gitti. Maç Trabzon'a biraz bakıyordu. Bazen Galatasaray'a bakıyordu. Ve yani ilk yarı maç bittiğinde şunu düşündüm. Çok kötü bir maç izliyoruz. Berbat bir maç izliyoruz gerçekten. Hiç adına yakışmayan bir maç ama böyle berbat devam ederse bir tane kıstırıp Galatasaray alabilir. Derken ikinci yarının hemen başında Galatasaray golü yedi. Gol, hemen oralara geleyim. Bence gol faul. Penaltı değil. Ömer'in tokadı net kırmızı kart. Hakemin önünde. Bu arada çok komik de bir tokat. Yani hayvan herif, ne yapıyorsun sen? Golden sonra ama Galatasaray'ın bir reaksiyonu oldu. Uzun süredir görmediğimiz bir reaksiyondu bu. Ama ben genelde taraftarın, hani benim Twitter'da takip ettiğim ya da okuduğum, izlediğim Galatasaray tarafından işe bakanların baktığı yerde oradan pek göremedim ben. Galatasaray'ın golden sonraki reaksiyonu Donk Forvet'e geçene kadardı bence. Donk Forvet'e geçtikten sonra Trabzon büyük ezdi Galatasaray'ı. Ona rağmen bir şekilde golü bulmayı başardı takım. Bence Galatasaray Brüj maçında da fena top oynamadı. çok pozisyon vermesine rağmen. Yani fena top oynamadı dediğim şu Beşiktaş'ın oynadığı oyunun standardının 2 level altı bu arada. Galatasaray standartlarından ve bu Galatasaray'ın bu sezonki standartlarından bahsediyorum. Fena top oynamadı. Trabzon deplasmanında nasıl oynanabilir öyle oynadı. Donk forvete geçmeseydi bence o pozisyonları da vermeyecekti Galatasaray. Onu söyleyebilirim. Çünkü Trabzonspor çok pozisyon bulacak bir oyun oynamadı. Galatasaray savunmasını açana kadar. Burada aslında Galatasaray'da bir tartışma yaşanacak diye düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. Enzonzi'nin çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ben. Şu an Galatasaray'ın en eli yüzü düzgün orta sahası bile olabilir. Ama bence bütün kadroya baktığımızda Enzonzi çok kullanışlı değil Galatasaray için. Çünkü özellikle Seri'yi bugün dün izledikten sonra önünde hareketli 2-3 oyuncu olduğunda Seri olağanüstü iş yapabiliyor. Gerçekten çok iyi oynadı herif. Yani o karambolün, o karmaşanın, o kaosun içerisinde bir sürü şey yarattı, üretti. Ve sanki Seri'nin arkasında bir güvenceye değil de önünde daha çok pas yapacağı bir orta sahaya ihtiyacı var. Yani o 4-3-3'teki çapanın yerine bir koşan Galatasaray'a çok eksi yazmayacak, forvetçilik oynamayacak bir 10 numaraya sanki daha çok ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu çok 10 numara tarzında bir oyuncu olmak zorunda da değil. Zaten Galatasaray sağ kanatta bir 10 numarayla oynuyor. Yani oyun kurucu olmak zorunda değil. Ama önde sırtı dönük oynayabilen, ki orta saha oyuncuları için çok değerli bir şey bu, bulunması da çok zor, bir orta saha oyuncusu sanki kalan maçlar için Galatasaray'a daha elzem. Neden? Zaten Galatasaray Avrupa'dan koptu. Ligde kalan fikstürü gayet uygun. Yani bir de büyük takım sanki stop, yani savunmanın önündeki oyuncudan değil de forvetin arkasındaki oyuncudan daha fazla verim alır. Hele bu kadar puan olarak geriye düşmüşken ve bu kadar az gol atıyorken diye düşünüyorum. Şunu da ekleyeyim. Bu forvet arkası oyuncu Belhanda olmamalı. Ben Belhanda'yı çok seviyordum. Ama yani hala seviyorum ama Galatasaray'la bağı kopmuş gibi. Gerçekten ruhsal şeylerle açıklamayı sevmiyorum futbolu ama hiç kendi gibi oynamadı. Mariano'yu çok beğenen olmuş. Ben hiç beğenmedim. Çok fazla pas hatası yaptı. Başka birkaç not almıştım. Trabzonspor'u pek iyi bulmadım. Çok hareketsizler sezon başına göre. Kolay değil. Çok sakatlık. Çok tempolu bir oyun. O tempo biraz düşmüş. Tempo düşünce de oyunun rengi biraz azalmış ama Pereira'yı çok beğendim. Bunun yanında hakemle ilgili de konuştuk. Ve memlekette büyük bir VAR problemi var. Gerçekten o Marcao'nun pozisyonunu biz göremedik diye hakemlerin görememesi çok saçma. Bu durum böyle değilmiş normalde. Yani siz pozisyonu televizyondan görmeseniz bile hakemler görebiliyorlarmış. Çünkü bütün kameraların çıkışları hakemlerin önündeki ekranlarda varmış. Dolayısıyla yani o zaten olmasa şöyle bir saçmalık olacak. Maçın yönetmeni dördüncü hakemden daha fazla maça etki edebiliyor olacak. Bu çok yanlış bir şey. O yönetmen futbolu çok iyi bilmek zorunda değil bir kere. Dolayısıyla yayıncı kuruluştan falan kaynaklanan bir sorun değil. Kesinlikle hakemlerin affedersiniz salaklığı. Bence Galatasaray'ın bir kırmızı kartını atladılar. Yediği golü atladılar. Emre'nin pozisyonunda da penaltı diyen çok, ben penaltılık bir şey görmedim. Hatta bir gün önce penaltı yazmışım WhatsApp'a. Sonra izledim. Maçın ateşiyle yazmışım. Penaltılık bir durum yokmuş gibi geldi bana. Evet, Galatasaray'ı da hızlı hızlı konuştuk. Zaten sorularda da çok gelmiştir muhtemelen. Fener'e zıplayalım. Göztepe Fenerbahçe maçını İlhan Palut açısından ve Muriç'siz Fenerbahçe nasıl olacak diye izledim. Öncelikle Fenerbahçe kalesine 12 tane şut geldi. Fener gibi dar alanda hem enini hem boyunu sahayı daraltan, sahada büyük oyuncularla kalan, fizikli oyuncularla kalan, topu ayağında çok fazla tutmaya çalışan ve gerekirse bunun için golün biraz gecikmesine bile müsaade eden bir takıma 12 şut çok büyük iş. Bu %50 İlhan Palut'tan ve Göztepe'den, %50 de Fener'in oyununu biraz değiştirmesinden kaynaklandı. Fenerbahçe geçtiğimiz maçlara nazaran çok daha geniş alanda oynadı oyunu. Bu hem tekrar ediyorum hem enine hem boyuna, Moses'ın ve Rodriguez'in bunda etkisi büyüktü. Bu durum bazı oyuncuları çok kötü etkiledi. Kim bunlar? Luis Gustavo çok sırıttı. Max Kruse, zaten bu dar alan oyununun sebebi Kruse ve Emre'ye konfor alanı yaratmaktı. Alan genişleyince, Muriç kaybolunca Cruz de çok zorlandı. Ama kime yaradı? Geri Rodriguez'e yaradı. Adam yani bayıla bayıla oynadı futbolu ve gerçekten Fenerbahçe açısından dün pozitif görünen şeylerden biriydi. Burada da maalesef hakem konuşmak zorundayız bir sürü. Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu tekrarlanan, benim çok aklım almıyor o tekrarları. Mesela bazı kurallar var. Uygulanmıyor. Birinin başında patlıyor. Bu kalecilerin topu 6 saniye tutması mevzusu da böyle. Yani o kural çok fazla kullanılan bir kural değil. Ama hakemin biri birden bunu kullanabilir. Ben şunu düşünüyorum. Ya kullanın, bu kurallara uyun ya da kaldırın abi. Fenerbahçe'ye patladı bu. Ama bence ondan önce Serdar Aziz'in pozisyonu çok net kırmızı kart. Adamın kafasına röveşata çektiler. Temas var. Her yerde atılır. Benzerini Mane görmüştü. Kaleciye basmıştı. Bravo şey. Ederson'a mı basmıştı? Yani benzerinden kastım şu. Ayağın tabanı, ucu vesaire önemli değil. Kafaya o teması yaptığınız an atılmanız lazım. Çünkü sakatlamaya yönelik bir hareket o. Siz istemeseniz dahi. Benim görüşüm bu tabii. Hakem berbattı. Fenerbahçelileri bence isyanlarında haklılar. Göztepe'liler de etse eder. Ama özellikle bu kadar göze batan o penaltı tekrarı ve geçen hafta yapılmaması konusunda Fenerbahçeliler haklı. Ben Ersun Yanal'ı formsuz görüyorum. Takımın özellikle birçok opsiyonunu kullanamadığını düşünüyorum. Oyuncular bazında değil, oyun bazında. Sahayı daralttığında, daha sabırlı oynadığında, daha fazla hücumcuyu kullanmak için biraz daha muhafazakar oynadığında Fenerbahçe çok iyi bir takımdı. Hatta sezonun başında yılın hocası çok iyi girdi falan demiştik Ersun Yanal'a. Erol Bulut'un, Sergen Yalçın'ın yanına yazmıştık. Ama şu an hiç öyle değil. Fenerbahçe sezonun başında yeni bir takım olmasına rağmen, ondan sonra ne bileyim, beklerinin çok iyi oyuncular olmamasına rağmen, sakatlarına rağmen, hep rağmen ama hocanın yardımıyla kazanıyordu. Şu an maalesef birkaç haftadır hocasına rağmen puan alıyor. Ersun Yanal'ın da bunu hakikaten nasıl düzelteceği, nasıl değiştireceği merak konusu. Çünkü Galatasaray kolay bir fikstüre giriyor. Beşiktaş şampiyonluk potasına girdi. Başakşehir köpek gibi top oynuyor ve Fener zor bir fikstüre giriyor. Yani şu önümüzdeki 5 hafta Fenerbahçe için çok kritik. Ah kıyıcı olsaydı da şu fikstüre teker teker baksaydık. O zaman zıplayalım Anadolu'dan notlara. Sorular çok güzel, olabildiğince hızlı gidiyorum. Gençler Birliği Malatya maçında Rahmetullah Berişbek'in maç sonu röportajı müthişti. Gerçekten neden Türk oyuncularla, neden bu ülkenin gençlerine, bu ülkedeki bir Japon da, Kenyalı da olabilir. Çok milliyetçi bir herif değilim ama bu topraklarda büyümüş insanlara neden şans vermemiz gerektiği, bu ligin bize ne anlattığını çok güzel açıkladı. O böyle gözleri dola dola daha genç arkadaşlarını överek verdiği röportaj, Hamza hocasını da çok güzel övmüş. Çok hoşumuza gitti. Maçta müthişti. 3-3 bitti. Kemal Özdeş ayrıldı Kasımpaşa'dan. Kasımpaşa artık uzun süredir bir düşüş trendinde. Yavaş yavaş da düşerler muhtemelen. Başakşehir övmemiz lazım. Klişi harika bir gol attı. İrfan Can Süper Lig'de kalmam topu oynuyor ve Okan Buruk sezon başında çok hızlı yaptığını düşündüğümüz değişikliklerden verim almaya başladı. Bence Roma maçında da çok kötü değillerdi. Hepsini övelim mi, devam edelim? Aykut Kocaman yine kaybetti. Bu sefer 3-1 kaybetti ve artık dert başlıyor onun için. Her an hani bir görevden alınma vesaire olabilir ve Aykut Kocaman açısından da bu gerçekten kolay bir durum değil. Çünkü büyük takımdan düşüp alışık olduğu camiaya gidip oradan da kovulmak sıkıntı yaratabilir hakikaten ve Konyaspor'un geleceğini merak ediyorum. Hani ligde, hatta fikstüre zıplamadan şimdi bakarız. Fikstürde bakarız. Çok enteresan bir hikaye olacak Aykut Kocaman'ın tutunma mücadelesi. Diyelim, fikstüre bir bakalım hemen. Fenerbahçe Gençler Birliği ile açıyoruz haftayı. Cuma 8.30. Gençler Birliği bu sezon hiç renkli toplar oynamayan bir takımken artık oynuyor Hamza Hoca'nın gelişiyle. Pek beğenmesek de Hamza Hoca'ya gittiği takımlarda etkisi yatsınamaz. Fenerbahçe'de yara sarmak istiyor. Keyifli, renkli bir maç olur. Bence de gollü bir maç olur. Sonra cumartesi fikstürüne zıplıyoruz. Yeni Malatya Sivas saat 3, muhteşem maç. Arkadaşlar eğer saat 3'te öyle anormal önemli saat 5'te yapamayacağınız bir iş yoksa bu maçı kaçırmayın. Ankara Gücü Göztepe, Ankara Gücü yeni 5-7 Alanya'dan. Erol Bulut bu arada garip garip açıklamalarına rağmen çok iyi gidiyor. Dördüncü olmaları lazım. Belki Beşiktaş geçmiştir şimdi. Puan durumuna da bakarız tekrar. Ankara Gücü Göztepe, İlhan Polut kötü bir takıma karşı oynuyor. Bence yani kötü giden bir takıma karşı oynuyor. Renkli maç. Bence 7'ye erteleyin işinizi cumartesi günkü. Sonra Galatasaray içeride Alanya. Çok zor maç Galatasaray için. Demek ki cumartesi günü herhangi bir işimiz yok. Hepsini pazar erteliyoruz. Gerçekten Galatasaray-Alanya, Galatasaray'ın hedefleri açısından çok önemli maç. Yani Trabzon maçındaki beraberliği anlamlı kılacak şey Alanya galibiyeti. Alanya'yı da öyle kolay kolay yenemezsiniz. Diyelim devam edelim ligin 14. haftasına. Pazar günü Konyaspor-Antep. Az önce söylemiştim. Şumudika garip garip açıklamalara yine başladı. Yok Hacı ile konuştum ben, bu ne işim var o takımda falan dedi gibi. Hani kontratını aldıktan sonra saçma sapan triplere girdi. Aykut Kocaman can havliyle puan kazanmak zorunda. Merakla takip edeceğiz. Antalya Trabzon. Bence Trabzon pek iyi olmamasına rağmen kazanacak bu maçı. Denizlispor Başakşehir. Denizlispor kötüyken kazanıyor. Başakşehir iyi oynuyor. Bu maçın hani garip bir skor çıkabilir buradan. Kasımpaşa Beşiktaş. Kasımpaşa'nın hocayı yolladıktan sonra istim üzerindeki Beşiktaş'a direneceğini sanmıyorum. Beşiktaşlı kardeşlerimiz çok eğlenir bu maçta. Ve pazartesi Kayserispor Rizespor'la haftayı kapatıyoruz. Sayın Kıyıcı da yurda dönüyor sanırım o hafta. Haftaya hep beraber olacağız. Dolayısıyla bu maçın yarısında biz yayına gireriz. Pek bir şey anlatmıyor bu maç. Çok renkli bir maç değil. Yani renkli bir hafta ama pazar, yani cuma ve cumartesi renkli, pazarı biraz daha vasat bir hafta. O zaman ne yapalım? Jet hızıyla sorulara geçelim. Şeyi merak ettim bu arada ya. Hatta yayını kapatıp bakacağım. O 2 dakikadır Başakşehir-Roma maçının sonucunu hatırlamaya çalışıyorum. 1 dakika. Vallahi büyük rahatlık kaydı durdurma. Allah'tan canlı yayın değil. 3-0 kaybetmişlerdi. Ben bunu WhatsApp gruplarında da yazdığım için dalga geçmişti arkadaşlarım. Vallahi 30 dakika çok iyi top oynadı Başakşehir. Saçma sapan bir penaltı yaptırdı Topal. O penaltıdan yani steps yaptı herif. O penaltıya kadar çok iyilerdi. Ama sonra da büyük dağıldılar. Bunda da Okan Hoca'nın herhalde şeyi vardır. Zıplayalım sorulara. En sondan açalım. Bu konuda feedback aldık dediler ya, hep aynı kişilerin sorularını okuyorsunuz. Bu sefer sondan başa geçeceğiz. Modern Smirne sormuş. Göztepe'nin deliler gibi ileride baskısı sürer mi? Vallahi şöyle doya döküle bir İlhan Palut maçı ilk defa izleyebildim. Ama o Fenerbahçe'nin oyununu değiştirdiğinden mi, İlhan Hoca'dan mı kaynaklanıyor? İşte %50-50 demiştim hatta az önce. Çok merak ediyorum ben de. Ama İlhan Palut'un yani İlhan Palut Göztepe evliliği çok keyifli bir evlilik. Yani orada stabil bir yönetim var ve güzel bir kadro var. Ben transfer sezonunu da çok merak ediyorum İlhan Hoca'nın. Ankara Gücü maçında da herhalde geride beklemez, önde basarlar. Mustafa Uzun sormuş. Hakemlerin hiçbir standardının olmayışını ve VAR hakemlerinin oyuna müdahale ediş etmeyiş şeklini rezalet diyorum. Berbat durumdalar. Ayrıca Premier Lig'de maksimum 40 saniyede çıkan kararın bizde 4 dakikada çıkma işi garip değil mi? Ben yayıncı kuruluşa kızıyordum. Net öğrendim, alakası yokmuş. Tüm sorun, tüm suç hakemlerdeymiş. Saçmalık yani, çok kötü hakemlerimiz var. Deniz Uras sormuş. Galatasaray'la ilk soru 3. soruda geldi. Bu maçta Fatih Terim ilk defa bu kadar oyunun içinde gözüktü. Vallahi ben dikkat etmedim hiç. Sürekli oyuncu çağırdı, formasyon değiştirdi, denedi. Bence bazıları verimsizdi. Skor almasına rağmen maç sonu röportajında da bir puana sevinmediği yüzünden belliydi ki bu umut verici. Peki, sizce de maça hocanın eli değdi mi yoksa Trabzon mu yaslandı? Trabzon yorgun. Onun payı kesinlikle var. Bir de Trabzon aslında böyle çok tempolu falan bir takım da öndeki üçlüsü çok çabuk değil. Yani kontraya Ekuban girdikten sonra büyük parçaladı ama kontraya öyle süratiyle çıkan bir takım değil. İyi hocalıkla o oyunu oynayabilen bir ekip. Bence bizden çok onların yorgunluğundan kaynaklandı. Ben tekrar ediyorum. Dong forvete geçtikten sonra çok kötü oynadı Galatasaray. Yani çok kötü oynadı. Ama Dong forvete geçene kadar eli yüzü düzgün bir sekansımız vardı. Gerçekten orada herhalde Feguli yerine Belhanda çıksaydı, seri öyle girseydi ve Dong forvete gitmeseydi bence Galatasaray kazanırdı bu maçı. Tabii ki hocadan iyi bilemeyiz ama sadece bizimki varsayım. Bir sesi kontrol edelim. Tamam, sorunumuz yokmuş. Emanuel Kulia sormuş. Ligde modern futbola en yakın, yatkın ve en uzak takım hangisi? En yakını bence Başakşehir. En uzağı bugün gördüğümüz Kayseri. İnanılmaz kötüler ya. Ama o da sadece futbolla ilgisi yok belli ki. Ali Alp sormuş, pardon. Hacı, geçtiğimiz hafta Suçlu Mudika'yı arayarak geldi soru. Senin küçük Anadolu takımında ne işin var? Ülkene dön demiş. Kral kaçmanın yolunu yapmaya başladı mı dersin? Vallahi her şey beklenir. Enteresan bir adam. Yani bir saniye sonra ne yapacağını kestiremiyoruz kendisini. Stanley Ipkiss sormuş. Özledik krallar. Giriş cümlesiyle Galatasaray'ın dün akşamki serkeş ama mücadele gücü yüksek oyununu büyük takım refleksi olarak mı değerlendirmeliyiz? Bir de Galatasaray kadar az şut çekip puan tablosunda hala yarışmacı kalabilen bir takım yok hatırladığım kadarıyla. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Vallahi gerçekten çok az şut atıyoruz. Çünkü benim futbol sahasında görmeye sevdiğim şey şut. Kimisi çalım sever, kimisi böyle güzel bir paslaşma sever, kimisi çok katı savunma izlemeyi sever. Ben bam güm şut atılsın seviyorum. Basıp gidilsin şut atılsın. Çok az atıyoruz hakikaten. Büyük takım refleksi der mi? Ya şimdi o dakikada senin bekin demarke ceza sahasında topla buluşuyorsa bu evet büyük takım refleksi denebilir ama ya Donk ileri geçtikten sonra cidden Trabzon bize 2'yi de 3'ü de atabilirdi bu arada yani. Muslera tuttu oyunda. O yüzden çok pozitif düşünemiyorum. Alanya maçı çok mühim. WW Burner sormuş. Abi Beşiktaş'ın genel durumunu ve şampiyonluk şansını nasıl görüyorsun? Bence gayet eli yüzü düzgün oynadılar. Rakibin de katkısı var ama 5'te 5'te hiçbir rakibin katkısı yoktur yani. Beşiktaş demek ki bir şeyleri oturttu. Şampiyonluk şansını ama görmüyorum çünkü kadroları eksik. Yani iki kanat oyunculara da şampiyon takım oyuncusu değil. Deniz sormuş. Ortalama 2 haftada bir kaydınız iptal oluyor demiş. Şey eksik kadro yapılıyor demiş. Ben de sizi dinliyorum ama dinlemeyi seviyorum ama artık başka bir futbol podcast ekleseniz sen olmaz. Spor podcast'i bile eklemeyeceğiz. %60'a 40'a çekeceğiz. Futbol dışında podcastlerimizi artıracağız aksine. Farklı kaydet bir spor yayın platformu değil. Ondan da çok kaçıyoruz. Spor manyağı insanlar olmamıza rağmen. Böyle iyi. I Am The Night sormuş. Sezon başında bu takımın bu kadar ağır ve mücadele edemeyeceği görülemedi mi? Fritz gördü, ben göremedim mesela. FIFA'da bile oynanmıyor. Öyle bir takım ki oyunda bile zevk alabiliyor. Alamıyorum demiş. Ben çok yüksektim takıma. Fritz de hiçbir bok olmaz diyordu. Fritz haklı çıktı. Fritz gördü, ben göremedim. Demek ki yönetimde hoca da görememiş. Geçen hafta hocayı... I Am The Night'in ikinci sorusu. Geçen hafta hocayı eleştirmemek için mi yayından kaçıldı? Yok. Kıyıcı Tahran'daydı. Ve bu kadar organize olmayan bir takım varken hocanın sürekli hocayı işaret etmesinin tembellik olduğunu düşünüyorum. Bir nebze katılırım. Olympiakos Burak kaç gol attı? Bizim tek golümüz Adem Büyün 30 kere gelse bir kere atabileceği pozisyon. Adem o golleri atar da bu soru genelde doğru yani. Katılıyorum. O takımı ya ocakta kurulan yani yazın takımı başka hoca kurmadı ki ocağı bu kadar işaret edelim. Ama hoca bu konuda hata yaptığını da kabul ediyor bu arada. Yani kendi de kabul ediyor. Bizim bunu söylememize gerek yok aslında. Selamlar ve iyi yayınlar abi demiş Tarık. Merhabalar Tarık'cığım. Galatasaray'ın yakın vadede olmasa da 30 plus yabancı oyunculardan ziyade Okay gibi, Kaan gibi yerli oyunculara yönelmesini mümkün görüyor musun? Bence böyle bir trend sırf Galatasaray'da değil ligde olacak. Bir süredir sahip olamadığımız kadro istikrarına böyle bir çözüm olabilir mi? Net olabilir. Okay gibi, Kaan gibi iyi olmak zorunda da değiller. O kalitede olmak zorunda da değiller. Bence artık Galatasaray'ın hani yılda sadece 3-4 transfer yaptığı 1-2 transfer dönemi geçirmesi lazım. 1-2 yaz dönemi. Biz Ocak'ta 5 kişi getiriyoruz götürüyoruz. Böyle takım olunmaz yani. Özak Durmuş sormuş. Selamlar, Sivas sezonu ilk 4'te tamamlar mı? Bence tamamlar. Bu arada ikinci soruya göre tamamlar. Sivas'ın gözde oyuncuları hangi büyük takımlarda iş yapar? Gözde oyuncular ayrılırsa sıkıntı. Mert Hakan bize çok iyi çalışır. Daralancı Emre Kılınç da Fener'e çok iyi çalışır. İyi yayınlar Koray Bey demiş Özgür Turan. Özgür Bey teşekkür ederim. Konya Spor ne zaman Aykut Kocaman'la ayrılır? Çünkü en merak ettiğim hikayelerinden biri ligin. Yani önümüzdeki hafta çok sert bir maç olacak orada. Kan gövdeyi götürecek Gaziantep maçında. Bir de Şumudika helva gibi takım çıkarırsa da ya bir de Kayode Mayode bir sürü de deli var. Tuğmasiler, Kayodeler. Aykut Kocaman'ın en sevmediği tip oyunculara karşı oynayıp kazanmak zorunda. Çok güzel hikaye. Nagatomo ikinci devrede sol beki yapacak transferle sağ beki kayar mı? Bence kötü oyuncu ya. Şu hali kötü. umarım kaymaz. Solda da oynamaz. Trabzon devre arasında ilk transfer olarak Oğuzhan Özyakup'u mu alır? Oo, çok iyi çok iyi deneme olur. Ya Trabzon ya Malatya abi. Müthiş olur. Lens'in ömrünü Beşiktaş'ta ne kadar görüyorsunuz? O kontratı çakabilecek birini bulsalar anında çakarlar. Two Percy sormuş. Güzellik. Abi girişte her zamanki gibi kıyıcı varmış gibi diye düşünerek açar mısın podcast'i? Denedim ama yapamadım kardeşim. Eksiklikleri hissediliyor. Bu sene ligdeki en zor 3 deplasman. Fenerbahçe'nin oyunu çok güçlü. Bence iç sahada. İç sahaya çok uygun. Onu yazarım valla. Ama Ersun Yanal içine tükürdü biraz o oyunun. Hala bizim maçlar, bizim arena zor. Sivas zor. Malatya da zor. Alanya da zor. 5 saydım. Trabzon zor. Ama Trabzon'un bu temposu zor değil. 6'dan hangi 3 alırız? Bizi çıkar. Biz o kadar iyi oynamıyoruz. Fener'i şimdilik çıkar. Alanya'yı da çıkar kalan 3'ü. Alkolik yorumlar sormuş. Ha, bir dakika. İkinci soru varmış Ayberk'in, pardon. İlk devreyi felaket geçirince bile şampiyonluk yarışında son 2-3 haftaya kalabilme trendi artık kalıcı hale mi geldi? Bence öyle. Artık Süper Lig apertura klausura gibi oynanıyor. Çünkü devre arasında bütün takımlar değişiyor. Biraz istikrar sağlayan, biraz geleneği olan, hocası iyi olan kendini tepeye atıyor. Bunu ne kırar demiş. FFP yetmedi. Bence yabancı sınırıyla kırılacak. Transfer yapamayacak hale gelmesi lazım kulüplerin. Alkolik yorumlar sormuş. O bir sürü fav almış bu soru. Biz de favlayalım. İyi yayınlar abi demiş. Teşekkürler. Fritz abi, Falcao gibi daha sezon başlamadan kaybettik. Fritz bizimle abi, bir yere gitmiyor. Umarım 2010'lar Süper Lig yayını alacağız onda. Umarım şimdi de kıyıcı abi Andone gibi sezon ortasında bizi yalnız bırakmaz. İşleri çok yoğun yurt dışında. Sen de bizim Ömer Bayram'ımızsın. Ulan en sevmediğim oyuncu be takımda. Moderatör yeri geldiğinde yorumcu. Nerede ihtiyaç vardı ortasında ağzını salgılamış. Abicim çok teşekkür ederim. Çok utandım. Ay son soru buymuş, bir de kendimi övmüş gibi oldum. Vallahi yok, hepsini. Ay ne kadar hızlı götürdük. Bir sürü soru gelmiş. Çatır çutur çatır çutur gittik hepsine. Kaç dakika olmuş merak ediyorum şu an. Yuh! 27 dakikadır kendi kendime konuşuyorum. 5 dakika gibi geldi. Ben de diyorum ağzım neden kurudu. Beyler şu dakikaya kadar dinlediyseniz lütfen yazın ya. Helal olsun. Buluşalım bir bira içelim. Şaka bir yana haftaya tam kadroyuz. Perşembe günü de beraberiz Fritz Bey'le. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için, yalnız başım olduğumu söylediğime rağmen sorular sorduğunuz için çok teşekkürler. Sayenizde eğlenceli oldu. İlk defa kendi kendime konuşurken eğlendim bu kadar. Mimarlık podcast'ini de böyle yapıyorum ama tabii bu kadar interaktif olmuyor. Teşekkür edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.